Ayrım 22, sayfa 234. Lazarus, Lars Kepler. Doktor Pellerina ile konuşurken Saga odadan çıkıp koridora göz gezdirdi ve girişe doğru bakıp resepsiyon alanındaki cam ekranın arkasında bekleyen insanları inceledi. İlk değerlendirmeye göre kilise bekçisi 2 hafta önce ölmüştü ama buzdolabındaki yiyeceklerin tarihine bakılırsa mezara 4 aydan uzun süre önce gömülmüştü. Kunduz Yurek'in seçtiği suç ortağıydı. Bu ihtimali daha önce de düşünmüş ama her defasında mümkün olmadığı sonucuna varmıştı. Şimdi Yunan'ın başından beri haklı olduğunu anlamıştı. Kunduz şapelde kalıp mezarla ilgilenerek kilise bekçisini yaşatmıştı. Bir mezarda 4 ay diye düşündü ve şimdi Yurek babasını kaçırmıştı. Onu tekrar aramaya çalıştı ama Lars Erik'in telefonu hala kapalıydı. Saga babasının arabası için alarm verip güvenlik polisini aradı ve teknik uzmanlardan birinin babasının cep telefonunun izini sürmesini istedi. Konuşurken kapıdan zayıf bir adamın girdiğini görünce konuşmayı sonlandırıp tabancasını çekti. Onun Yurek olmadığını anlayınca tabancasını tekrar kılıfına soktu. Koridorun diğer tarafına bakıp telefonu tekrar aldı. Carlos Eliasso'nun ulusal operasyonel birimindeki direkt hattını aradı. Yurek Walter geri geldi dedi açık açık. Kız kardeşinin okulunda olanları duydum. Acilen güvenli bir daireye ihtiyacı var dedi Saga tekrar girişe bakarak. Bunu sağlayamayız, işler böyle yürümüyor. Kişisel güvenlik biriminin bir değerlendirme yapması gerekiyor. Endişelenmek yeterli değil, bunu biliyorsun. Herkes için aynı kurallar geçerli. O halde izne ayrılıyorum, saklanacak bir yer bulmalıyım. Saga, Finlandiyalı bir başkomisere benzemeye... Valeria diye araya girdi sesini yükselterek. Ona koruma gönderildi mi? Bana koruması olduğunu söyle lütfen. Carlos sabırla, ortada somut bir tehdit yok dedi. Onun korunması gerekiyor, bu senin sorumluluğun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çeneni kapat, Yurek geri geldi, olan bu. Saga, o öldü, onu sen öldürdün, sonra da cesedini buldun. Valeria'ya koruma gönder diye araya girdi Saga, sonra da telefonu kapattı. Düşünceler zihninde dönüp dururken tekrar koridora baktı. Yuna başından beri haklıydı. Ama o ve Nathan Pollock gereksiz yere oyalanıp değerli zamanlarını boşa harcamışlardı. Yuna tehdidi ciddiye almış, kaçış rotasını hazırlamış, hem kendini hem kızını kurtarmayı başarmıştı. Tedavi odasına dönerken kapıdaki polis memuru ona şaşkınlıkla baktı. Doktor Pellerina'nın elini sıktıktan sonra Saga'nın yanına gitti. Çok tatlı bir kız, çok da zeki. Öyledir dedi Saga göğsüne çöken korkunç bir ağırlıkla. Kalbinde sorun yok diye devam etti doktor ama Pellerina büyük bir korku yaşadı. Şiddete tanık olduğunu sanmıyorum. O süre boyunca gözleri kapalıymış. Emin olmak zor ama herhangi bir bilinç kaybı ya da oryantasyon bozukluğu belirtisi göstermiyor. Psikomotor sorunları da yok. Teşekkürler. Olanları konuşmaya ihtiyaç duyacağından bir psikoloğa görünmesini tercih ederim.
Tabii.
Kaygıya kapılır ya da uyku sorunu yaşarsa tekrar gelmeniz gerekecek. Bazen...
Saga olur diye araya girip Pellerina'nın yanına gitti.
Kardeşini sarı battaniyeye sarıp onu kucağına aldı ve doktorun yanından koridora çıkıp polis memuruna arabaya kadar onlara eşlik etmesini söyledi. Pellerina'yı arka koltuğa oturtup emniyet kemerini taktı ve polise teşekkür etti. Saga hastaneden uzaklaşırken kuzeye hiçbir bağının olmadığı bir yere gitmeleri gerektiğini düşündü. Boş bir yazlık ev bulup içeri girecek kız kardeşiyle birlikte orada saklanacaktı. Polis teşkilatı bu işi çözene kadar orada kalabilirlerdi. Ama önce izinin sürülmemesi için yeni bir telefon alması gerekiyordu. Carlos aradığında Saga, Scanstool'da kaldırıma yanaşıp internette ikinci el cep telefonu satan dükkanları araştırıyordu.
Saga dedi Carlos kararsız bir sesle, Valeria'ya bakması için bölgedeki araçlarımızdan birini yönlendirdim. Ve bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama o ortada yok, kaçırılmış. Yanmış bir arabanın içinde bir erkek cesedi bulduk. Her yer kan içindeymiş ve seralar mahvolmuş. Yolu kapattınız mı diye sordu Saga neredeyse fısıldayarak.
Bunun için çok geç, her şey birkaç gün önce olmuş. Farklı bir yöntem uygulamalıydık.
Evet.
Kız kardeşin için güvenli bir daire ayarladım dedi Carlos kapatırken.
45. bölüm. Valeria topuklarındaki yaraların ve incinmiş omuzlarının üzerindeki baskıyı hafifletmek için biraz yana doğru döndü. Daha önce olduğu gibi kutunun alçak kapağı fazla hareket etmesini engelliyordu. Tekrar sırt üstü yatmak zorundaydı. Hava zifiri karanlıktı ve zaman algısını çoktan yitirmiş durumdaydı. Bacağından ısırıldığı yerin acısı başta çok şiddetliydi. İki defa altına yapmıştı ama artık neredeyse kurumuştu. Açlığını düşünmüyordu ama çok susamıştı, ağzının içi kupkuruydu. Ara ara uyuyordu, bir saat belki daha da az, tam olarak bilmenin yolu yoktu. Bir defasında uzaktan bir gümbürtü ve bir kadının çığlığını duymuştu. Hava buzdolabı kadar soğuktu, belki daha da soğuk. Ellerini ısıtabiliyordu ama ayak parmakları uyuşmuştu. Ahşap kutunun güzel kokusunun arkasındaki bayat toprak kokusunu da alıyordu. Bunu yapanın tam da Yuna'nın tahmin ettiği gibi Yurek Walter olduğunu anladığında yardım çağırmayı, imdat diye bağırmayı da bırakmıştı. Diri diri gömülmüştü. Bu Yurek'in işiydi ve saraya gelen tıknaz adam da onun yeni suç ortağıydı. Son derece güçlü ve saldırgandı. Adam onu ayak bileğinden yakalayıp ormana doğru sürüklediğinde Wellington çizmeleri çoktan ayağından çıkıp kaybolmuştu. Yağmurluğu yukarı kaymış pelerin gibi arkasından sürüklenmişti. Bir dala takıldığındaysa adam durmuş onu yırtıp koparmıştı. Adam onu bir arabanın bagajına atmış engebeli bir yoldan gitmişti. Valeria yaralı elleriyle bagajı açmaya çalışmışsa da araba şiddetle savrulunca dengesini kaybetmişti. Bacağından ısırıldığı yer kanıyordu. Tekrar denemişti ama başarısız olmuştu. O an aklına Yuna'nın bu gibi durumlar hakkında söyledikleri geldi. Bazen ona kızına Nattavara'da verdiği eğitimden bahsederdi. Kriko diye düşündü. Arabaların bagajında neredeyse her zaman kriko bulunurdu. Valeria karanlıkta eliyle bagajın zeminini yokladı. Kapağın mandallarını bulup gevşetti. Sonra yana kayıp paneli açtı. Yedek lastiğin kenarı eline geldi. İngiliz anahtarıyla üçgen reflektörün ardından krikonun da içinde olduğu bir naylon torba buldu. Kriko'yu kilide olabildiğince yakın konumlandırdı, ardından bagaj kapağına ulaşana kadar vidayı çevirdi ve kolu yerine sabitledi. Araba sarsılınca Valeria bir omzunun üzerine düştü ama Kriko'yu yerinde tutmayı başararak çevirmeye devam etti. Bagaj öyle sıkışıktı ki her çevirişte parmakları sıyrılıyordu. Kapak yukarı doğru zorlandıkça metal gıcırdamaya başladı ama sonra araba aniden durdu. Valeria Kriko'yu olabildiğince hızlı çevirmeye devam etti ama motor durup sürücü kapısı açılınca vazgeçti. Kendine bir silah bulmaya çalıştı ve tam bagaj kapağı açıldığı sırada İngiliz anahtarını kaptı ve adama vurdu. Ama adam bunu bekliyormuş gibi İngiliz anahtarını kapıp kenara fırlattı ve Valeria'nın saçlarını geriye çekip ağzına ve burnuna buz gibi bir bez bastırdı. Valeria kendine geldiğinde bir karanlığın içindeydi. İmdat diye bağırdı, SOS sinyali verdi. Kutuyu açmak için kullanabileceği bir şey aradı. Ellerini ve dizlerini var gücüyle yukarı ve yanlara doğru itti. Ama ahşabı hafifçe gıcırdatmanın ötesine gidemedi. Parmaklarını bacaklarının altında ısıtıp uyuklamaya başladı ama topuklarındaki yaraların acısına uyanıp ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Aniden tepesinde bir gümbürtü ardından ağır bir sürüklenme sesi duydu. Sesleri duyduğunda kalbi daha hızlı atmaya başlamıştı. Kelimeleri seçemiyordu ama bir kadınla erkeğin tartıştığını duydu. Valeria onu bulduklarını düşünüp yardım çağırmaya başladığında biri kutuya vurdu ve bir gürültü koptu. ''Tanrı aşkına su içmeli yoksa bugün en geç yarın ölecek'' dedi adam. Kadın tedirgin bir sesle ''Çok tehlikeli'' dedi. ''Artık çok.'' ''Bunu yapabiliriz.'' diye araya girdi adam. ''Ama kaçmaya çalışırsa ona vururum.'' dedi kadın. ''Kafasını kopartırım.'' Kutunun kapağı açıldığında aniden yüzüne vuran ışık Valeria'nın gözlerini yaktı. Gözlerini kıstı ve tam tepesinde duran adamla kadını gördü. Valeria duvarlarında boğa güreşi posterlerinin asılı olduğu bir odanın zemininin altında yatıyordu. Fayanslarda, yalıtımda ve döşeme tahtalarında bir delik açılmıştı. Adam bir av tüfeğini Valeria'ya doğrultmuştu. Kadının elinde ise bir balta vardı. Son derece sıradan görünüyorlardı. Komşunuz ya da süpermarkette karşılaşabileceğiniz türden insanlardı. Adamın sarı bıyıkları vardı ve endişeli gözlerle bakıyordu. Kadın saçını at kuyruğu şeklinde toplamış, pembe çerçeveli gözlük takmıştı. Valeria bir elini tabutun kenarına götürüp "Lütfen bana yardım edin" diye bağırdı.
"Yerinden kalkma" diye emretti adam.
Tabut evin altındaki döşeme altı boşluğunda yatıyordu. Valeria'nın gücü tükenmişti ama buna rağmen doğrulmaya çalıştı. Adam tüfeğin dipçiği de suratına vurunca Valeria'nın kafası geriye düştü ama tabutun kenarına tutunmaya devam etti.
"Olduğun yerde kal, seni sürtük" diye kükredi adam. "Seni vuracağım, evet vuracağım."
"Bunu neden yapıyorsun?" dedi Valeria hıçkırıklarının arasından.
"Yat" dedim.
Sıcak kanlar Valeria'nın yanağından aşağı süzülüyordu. Bir elini uzatıp zemine tutunduğunda kadın baltayı indirdi ama baltanın ucu döşeme tahtasında derin bir yarık açtığında Valeria çoktan tutuşunu kaybetmiş elini geri çekmişti. Adam tüfeğin namlusuyla göğsüne vurdu ve Valeria tabutun içine düşerek başını tabana çarptı. Tabutun yanındaki kalın kayışları görecek zamanı olmuştu. Fidanlıkta kullandıklarıyla aynı türdendi ve yük vinçlerinin 10 ton çekebilecek güçte olduğunu biliyordu. Kadın gergin bir sesle "Ona su ver" dedi. Valeria nefes nefese kalmış halde onlarla iletişim kurması, histeriye kapılmaması gerektiğini biliyordu.
"Lütfen, anlamıyorum."
"Kapa çeneni."
Bir elinde uzun bir odun parçası tutan genç bir kız gözlerinde dehşet dolu bir ifadeyle tabuta yaklaştı. Plastik bir su şişesini tabutun içine fırlattı, ardından kapağı ayağıyla tekrar itti. 46. Bölüm. Pellerina devletin sunabileceği en üst düzey güvenlikle hemen polis koruma programına alındı. Saga 2 adet ikinci el kontörlü telefon satın alıp Pellerina ile konuşabilmek için telefonların her birine diğer numarayı kaydetti. Takip edilmediğinden emin olduktan sonra Stora Essinger'in etrafından dolanıp Kungsholmen'e gitti ve Rothus Parki'nin altındaki otoparkta camları karartılmış siyah bir minibüsün yanına park etti. Bütün güvenlik kameralarının mercekleri çoktan kapatılmıştı. Saga arabadan inip etrafından dolaştı ve uzun boylu sarışın korumayla tokalaştı.
"Ben Sabrina" dedi kadın.
"Tehdit düzeyi son derece yüksek" dedi Saga. "Kimseye güven ve kim olursa olsun adresi kimseye verme."
Saga Pellerina'yı arabadan indirip hızlıca vedalaştı ve en kısa zamanda gelip onu göreceğine söz verdi. Ardından minibüsün kapısını açıp kız kardeşini oturtarak emniyet kemerini taktı. Saga ona kullanılmış telefonu verdiğinde Pellerina,
"Ben kendi telefonumu istiyorum" dedi.
"Seni görmeye geldiğimde vereceğim, bozulmuş ve tamir ettirmem gerekiyor" diye yalan söyledi Saga.
Pellerina kalın gözlüklerinin ardından umutsuzca ona bakıp ağlamaya başladı.
"Ona çok iyi bakmıştım."
"Senin hatan değil" dedi Saga kız kardeşinin yanaklarından süzülen gözyaşlarını silerken.
Saga daha önce kişisel güvenlik operasyonlarına katıldığı için Pellerina'ya tahsis edilen dairenin P.O. Hormans Caddesi numara 17 olduğunu, güçlendirilmiş kapıları ve kurşun geçirmez pencereleriyle gelişmiş güvenlik sistemiyle donatıldığını biliyordu. Saga tekrar Nathan'ın arabasına bindi ve minibüsün geri geri gidip akordeon kapılardan geçerek rampada gözden kayboluşunu izledi. Högmarsö'den Södermalm Hastanesi'ne giderken güvenlik polisinin bilgi işlem ve telekomünikasyon bölümünü 3 kez aradı. Babasının cep telefonunun izini sürmeye çalışıyorlardı ama telefonu uzaktan etkinleştirmek mümkün olmadığı gibi herhangi bir sinyal de vermiyordu. Telefonu en son Pellerina resim dersinden aradığında kullanmıştı ve o noktada sinyali Kista'daki bir baz istasyonundan alınmıştı. Diğer istasyonlardan bilgi almaya, bu sayede sinyali üçgenlere bölüp arama anındaki konumu daha net belirlemeye çalıştıklarını biliyordu. Saga bir anlamı olmadığını bilse de babasını aramaya devam ediyordu. Hiç cevap alamadan telefonun sürekli çalıp durması, annesinin öldüğü gecenin iç karartıcı anısı gibiydi. Sesli mesaj devreye girdiğinde babasının karşılama mesajını dinlemeden aramayı sonlandırıp onun yerine Nathan Pollock'u aradı. Nathan hala adli tıp ekibiyle birlikte Högmarsö'deydi. Şiddetli rüzgar sesini çarpıtıyordu. "Pellerina nasıl?" diye sordu. Saga boğazındaki yumruğu yutarak "iyi olacak, artık güvenli bir yerde" diye cevapladı.
"Güzel."
"Şanslıymış."
"Biliyorum, bu inanılmaz," dedi Nathan.
"Ama babam Yurik'in elinde," diye mırıldandı Saga.
"Umalım ki öyle olmasın," dedi Nathan.
"Babamla Valeria'nın onun elinde olduğunu biliyorum."
Saga derin bir nefes alıp boğazını temizledi ve bir elini gözlerine bastırdı. Gözyaşları gözlerini yakıyordu.
"Üzgünüm," dedi Saga kısık sesi. "Önceden uyarılmama rağmen tüm bu olanları kabullenmek çok zor."
"Çözeceğiz," dedi Nathan. "Odaklanmamız..."
"Babamı aramak zorundayım," diye araya girdi Saga. "Bu benim görevim. Başka bir şey düşünemiyorum. Muhtemelen hala hayatta ve onu bulmalıyım."
"Bulacağız. İnan bana," dedi Nathan. "Burada çok sayıda adamımız var. Kilise bekçisinin evini ve garajı didik didik aradık. Ama Yurek'le ya da Kunduz'la bağlantılı olabilecek hiçbir şey bulamadık."
Erland Lind'in bilgisayarı yoktu ama telefonunu yatağın altında bulduk.
"Belki oradan bir bilgi bulabiliriz," diye fısıldadı Saga.
"Köpekler ormanı köşe bucak aradı ama buralarda başka mezar yok gibi."
Sesi kesik kesik geliyordu ve arka planda birilerinin bağırdığını duyuyordu. Saga koltuk başlığına yaslanıp parmaklarını direksiyonun sert derisinde gezdirdi.
"Faydası olacaksa geri gelebilirim," dedi Saga. "Carlos'la ülke çapında bir alarm mı ver?"
Nathan "dur bir dakika," diye sözünü kesti. Saga telefonu kulağına dayamış otururken Nathan'ın biriyle konuştuğunu duydu.
Rüzgar sesi mikrofona taşıyordu ama ardından sesler kesildi. Bir kadın arabasına binip motoru çalıştırdı ve arabayı rampaya doğru sürüp kapılar açılırken bekledi.
"Hala orada mısın?" diye sordu Nathan.
"Tabii ki."
"Şunu dinle, adli tıp tabut kapağının içinde bir şey buldu," dedi Nathan. "Eğik ışık kullanarak fotoğrafını çekmişler ve iki kelime bulmuşlar. Kilise bekçisi ölmeden önce harfleri tırnaklarıyla kazmış olmalı, zar zor okunuyor."
"Ne yazıyor?" diye sordu Saga.
"Cornelia'yı kurtarın."
"Cornelia'yı kurtarın mı?"
"Kim olduğunu bil."
"Kilise bekçisinin ablasının ismi Cornelia," diye araya girdi Saga arabayı çalıştırarak. "Abisiyle herhangi bir bağlantısı yoktu. Nortelia yakınlarında bir yerde yaşıyor. Yurek'i vurduğum nehre 20 kilometreden az bir mesafede."
47. Bölüm. Saga Svartnö'ye gidip arabayı çevirdi ve yolun kenarına çekti. Dikiz aynasından iskeleyle koyu gri suya baktı. Feribotun yaklaştığını görünce arabadan inip yokuştan aşağı yürüdü. Nathan güvertede iki eli korkuluklarda tek başına bekliyordu. Halatlar bir tıslama sesiyle suyun içinden geçti, rampa alçalıp iskeleye sürtündü. Nathan kabindeki feribot kaptanına el sallayıp kıyıya yürüdü. Saga ona arabasından anahtarlarını verip yolcu koltuğuna geçti. Nathan binip koltuğu ayarladıktan sonra motoru çalıştırdı. Cornelia, Nortelia'nın hemen doğusunda Paris denen küçük yerleşim bölgesinin yakınlarında yaşıyordu.
"Tabutun kapağında başka bir şey yoktu," dedi Nathan.
Saga telefonun zil sesinin açık olup olmadığına bakarken Yurek kilise bekçisini işbirliğine ikna etmek için Cornelia'yı öldürmekle tehdit etmiş olmalı, dedi.
"Peki tabutun içinde ne düşünüyordu?" diye devam etti Pollock.
"Öleceğini anladığı için bu mesajı yazdı belli ki. Birinin mezarı bulup kız kardeşini kurtaracağını ümit etti."
"Yurek polise gerçeği söylememesi için onu korkutmuş olmalı. Belki mezara kondu ya da ablasını mezarda gördü ve ben onu gördükten sonra demansı iyice ilerledi."
Çam ormanlarıyla çevrili çayırlardan geçip E18'in altından devam ettiler. Nathan sol eliyle direksiyonun alt kısmını tutuyordu. Boşanmak üzere olmasına rağmen ince alyansını takmaya devam ediyordu. Saga polis köpeği uzmanını aramasını ve ona baskı kurmasını söylemekten son anda vazgeçti. Arabanın navigasyonuna göre 5 kilometreden az bir mesafe kalmıştı. Yolda arabanın iletişim terminali üzerinden birkaç kısa güncelleme aldılar. Cornelia telefonuna cevap vermiyordu ve geçtiğimiz ay faturalarını ödemediği için icraya verilmişti. Emekli olmadan önce Nortelya Hastanesi'nde hemşireydi. Cornelia 72 yaşındaydı, bekardı. Ekranda geniş omuzlu, kısa beyaz saçlı, okuma gözlükleri göğsüne asılı bir kadın belirdi. ''Onunla kim görüştü?'' diye sordu Nathan.
''Hiç kimse'' diye cevapladı Saga. ''Ben Yurik'i kilise bekçisi cesedi bulmadan 6 ay önce vurdum. Kız kardeşiyle arasında bir bağlantı kurmak için bir sebep yoktu.''
Ama kadın onun ortadan kaybolduğu yerin 20 kilometre ötesinde yaşıyordu.
Biliyorum ama Yurek ölmek üzereydi. Ne kadar uzağa gidebilirdi ki? Nehre 10 kilometre mesafede yaşayan herkesle konuştuk. Bu bile tek başına 700 görüşme demek.
Saga arama alanını 20 kilometreye çıkarmayı düşündüklerini hatırlıyordu. Ancak Nortelya'nın yerleşim alanı da buna dahil olacak. Dolayısıyla görüşme sayısı 20 kattan fazla artacaktı. Nathan, yani daha sonra ceset bulunduktan ve kilise bekçisi demansa yakalandıktan sonra dedi, ona hızlıca bir bakış atarak.
Arayıp onunla konuştum dedi Saga, abisiyle 10 yıldır görüşmediğini ve söyleyecek bir şey olmadığını belirtti.
Ortası buz tutmuş sarı çimenle kaplı doğruca sık ormana giden çakıllı dar bir yola saptılar. Saga yanlarından geçtikleri koyu renkli ağaç gövdelerine bakıyordu. Belki de Yurek, Valeria ve babasını Cornelia'nın arazisinde tutuyordu. Ağzı kurudu ve plastik maden suyu şişesine uzandı. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 247.